Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'in Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihinden hadisler okumaya devam edeceğiz inşallah. Müslümanın Hayat Ölçüleri bölümü. İhlas ve niyet. Gizli ve açık bütün işlerde, sözlerde ve hallerde iyi niyet ve ihlas. Gizli işlerimizde de iyi niyet ve ihlas. Açık işlerimizde de iyi niyet ve ihlas. Sözümüzde de, halimizde de iyi niyet ve ihlas. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ Beyne Suresi 5. ayet-i kerime. Onlara sadece şu emredilmişti. Batıl dinleri bırakarak yalnız Allah'a yönelip ona itaat etsinler. Namazı kılsınlar, zekatı versinler. İşte doğru din budur. Yalnızca Allah'a yönelmek. İhlas. Yahudi ve Hristiyanlara tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi olmaları, Allah'a hiçbir şey ortak koşmamaları, ona kayıtsız şartsız boyun eğmeleri, mütevazı ve saygılı davranmaları emrolunmuştu. Kendilerinden sapık fikirleri bırakmaları, yalnızca Allah'a ibadet edip namaz kılmaları, zekat vermeleri istenmişti. Zaten Allah tarafından gönderilen bütün kitaplarda yazılan budur. Bütün kitaplarda, bütün ümmetlerden bunlar isteniyor. Allah'a ibadet etmek, Allah'a kulluk etmek, şirki bırakmak, sapık fikirlerden uzak durmak, zekat vermek, namaz kılmak. Diğer bir ifadeyle söylemek gerekirse ilahi dinlerde değişmeyen üç esas vardır. Allah'a iman etmek, namaz kılmak, zekat vermek. İman, namaz, zekat. Çok esas bunlar imanın, İslam'ın esasları. Fakat onlar bu emirlere uymadılar. İşte bu sebeple Müslümanların ihlas, samimiyet ve dürüst bir niyetle Allah'ın buyruklarını yerine getirmeye çalışmaları şarttır. Onlar uymadı. Bir grup sapıklardan oldu. Bir grup dalalete düşenlerden, gazaba uğrayanlardan oldu. O zaman Müslümanlar da eğer sapıtmamak, gazaba uğramamak için uğramak istemiyorlarsa, sapıtmak istemiyorlarsa bu esaslara uymak zorundalar. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uymayan Yahudi ve Hristiyanlara hiçbir şekilde benzememeleri gerekir Müslümanların. Yine Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Kurban kesiyoruz Allah'a. Allah için bir ibadet olarak. Yani orada Allah için önemli olan onun kanı, eti değil. Kan akacak mutlaka tabii. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani kan önemli değil. O zaman kurbanı kesmeyelim de parasını verelim değil. Kurban kesilecek. Onun bir usulü var. Allah'a sadece sizin ihlas ve samimiyetiniz ulaşır. Onu keseceksin Allah için. Yiyeceksin, ikram edeceksin. Ama ihlasla keseceksin. Takva ile Allah'ın emrine riayetle keseceksin. Bu duygular Allah için önemli olan. Kurbanın akıtılan kandan ve dağıtılan etten ibaret olduğu zannedilir. İnsanlar için durum böyle olabilir. Allah Teala kurbanın ne etine ne de kanına bakar. Onun için önemli olan hayvanın sırf Allah rızası için kesilmesidir. Sırf Allah için bir fedakarlık. Maddi mal, insan malından veriyor, bir hayvan alıyor, kesiyor, onu ikram ediyor, kendisi yiyor. Allah'ın emrine uyduğunu gösteriyor. Kurban edilen hayvan Allah rızası için kesilmiyorsa o kurbanın hiçbir değeri yoktur. Sadece et için kesiliyorsa mesela. Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği, karşılığında mükafat yazdığı şey insanın ihlası, iyi niyeti ve samimiyetidir. İyi niyet ve samimiyet. İhlas. Estağfirullah. قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ İnsan nasıl ihlaslı olmaz ki? Nasıl samimi olmaz ki? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? De ki gönlünüzdeki duyguları saklasanız da açıklasanız da Allah hepsini bilir. Kaçış yok. Cenab-ı Hak'tan kaçamaz insanoğlu. Düşünceleri ondan saklayamaz. Allah onun kalbinden geçenlerinde, geçmeyenlerinde, sözlerini, söylediklerini, söylemediklerini hepsini bilir. O zaman dürüst olmak gerekir. Samimi olmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde duygulara sahip olmak gerekir. Gizlilik veya açıklık insanlar için söz konusudur. Gizli açık insan için geçer. Allah için gizli diye bir şey yok. Her şey açık onun için. Allah Teala insanların gözlerden uzakta gizli yaptığı şeyleri bildiği gibi kalplerinden geçen duygu ve düşünceleri de bilir. Çünkü her şey yaratılmaya muhtaç. Yaratılmayan bir şey yoktur. Allah da yaratıyor, bir şeyin dışını, görünüşünü de yaratıyor, içini, gizlisini de yaratıyor. Yaratan bilmez mi? Dolayısıyla Allah için gizlilik söz konusu değil. Allah'a inanan, onun gönderdiği dini benimseyen bir kimse bütün davranışlarını, hatta gönlünden geçen duyguları bile kontrol etmelidir. Yani birisi hakkında kalbinden kötü bir düşünce geçerse der ki Allah bunu görüyor. Vazgeçin, böyle olmaz. Yanlış bir düşünce geçirmemelidir. İhlas ve niyet çok önemli Müslüman için. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururken dinledim demiş Hazreti Ömer. Efendimiz buyurmuşlar ki yapılan işler niyetlere göre değerlenir. İnsanın niyetine göre değer kazanır. Yaptığı iş. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Hicret ediyor mesela insan, burada niyeti nedir? Niyeti Allah'ın emridir, Allah'ın dinini yaşamaktır, Resulullah'la beraber olmaktır, Resulullah'ın emrine uymaktır. Böyle hicret ettiyse o da sevabı, hicret sevabıdır. Büyük bir sevap, hicret sevabı. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir. Diğer de diyor ki ya Müslüman'a gidiyor, ben de gideyim, orada ticaretim var, ticaret yapayım diye gidiyorsa veya orada birisi vardı, kadın evlenmek istiyordum, gideyim de bu bahaneyle onunla evleneyim diyorsa, onun niyeti sadece odur, onu elde etmek içindir. Yoksa bir hicret sevabı alamaz, hicret sevabından mahrum kalır. Bu çok önemli bir hadis-i şerif. İhlas hadisi, kıymetli dinleyenler. Ama öncelikle bu hadisi nakleden Hazreti Ömer'le ilgili kısa bir bilgi verip sonra hadisin açıklamasına geçelim. Hazreti Ömer Kureyş kabilesinin Benu Adi kolundan olup soyu Peygamber Efendimiz'in soyu ile birleşir. Birkaç deden sonra birleşiyor. Hadisimizin başında Nevevi'nin zikrettiği bu nesep zinciri şöyledir. Ömer bin Hattab bin Nüfeil bin Abdülüzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurt bin Rezah bin Adi bin Ka'b bin Lüey bin Galip. Ka'b bin Lüey işte burada birleşiyor. Hazreti Ömer Resul-i Ekrem'den 10 yaş kadar küçüktü. 10 yaş küçük peygamberimden. İslamiyetle şereflenmeden önce Müslümanlara pek eziyet ederdi. Nüfuzuyla, güç ve kuvvetiyle tanınmış bir yiğit olduğu için onun Müslüman olması diğer Müslümanları güçlendirdi. İslam'la şereflendiği gün Kabe'ye giderek namaz kıldı. Diğer Müslümanlar da ilk defa o gün Kabe'de namaz kıldı. Medine'ye hicret edince şehir merkezine bugün 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya yerleşti. Kuba köyüne. Gün aşırı Resul-i Ekrem'i ziyaret ederek bütün gün onun yanında kalırdı. Kardeş yapmış peygamberimiz onu. Birisiyle, bir ensariyle, o kardeşiyle sırayla bir gün o geliyor, bir gün öbür gün. Medine'de Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Resulullah'ın en büyük yardımcısı oldu. Onun katıldığı bütün savaşlarda bulundu. Kızı Hafsa'yı onunla evlendirerek Hazreti Peygamber'in kayınpederi olma şerefini elde etti. Resulullah Efendimiz'i o kadar derin bir muhabbetle severdi ki onun vefat ettiğini duyunca büyük bir şoka girdi. Kılıcını çekerek peygamber öldü diyenleri ikiye biçeceğini söyledi. Burada tabi Hazreti Ömer'in maksadı da münafıkları susturmak. Bazı münafıklar sevinçle peygamberimizin öldüğünü sevinçle yayıyorlar tabii ki. Onları susturmak istiyor. İşte insana dinden döndürmeye çalışıyorlar. Peygamber öldüyse artık bu din yaşamaz gibi. Hazreti Ömer onları susturmak için kim Muhammed öldü derse diyor, boynunu vur. son derece doğru ve isabetli düşünürdü. Henüz hakkından vahiy gelmeyen 15-20 önemli konuda Peygamber Efendimiz'e başvurarak o hususlarda ayet inmesi için Allah Teala'ya dua etmesini istedi. Bazen ya Resulallah şu konuda bir hüküm gelse diyor. Bazen ya Resulallah şu konu şöyle olsa diyor. Hep onun görüşünü destekleyen 15-20 kadar ayet geliyor. Bazen de o konulardaki kanaatini Hazreti Peygamber'e arz etti. Hazreti Ömer'in açıklık getirmesini istediği hususlarda ayetler nazil oldu. Hakkında ayet nazil olan bu konulara Ömer'in ayete uygun görüşleri anlamında muvafakat-ı Ömer denir. Hazreti Ömer'in ayetlere uygun düştüğü yerler. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra İslam'ın ikinci halifesi oldu. İran, Irak, Suriye, Mısır topraklarını İslam ülkesine kattı. Bunları okumak böyle kolay, İran, Irak, Suriye, Mısır, ama bunların bir harita üzerine baktığımızda İran ne kadar bir topraktır, nasıl güçlü bir süper devlettir, Irak, Suriye, Mısır nasıl büyük bir arazidir. Bunları düşündüğümüzde Hazreti Ömer'in nasıl bir fetih yaptığını, bir avuç Müslümanla bütün dünyaya kafa tuttuğunu görebiliriz. Elindeki askeri gönderiyor. Komutan mektup yazıyor, diyor ki bu asker az, bize biraz daha asker gönder. Hazreti Ömer başka elinde asker olmadığı için mektup yazıyor. Size diyor benden daha kuvvetli bir sığınak tavsiye edeyim mi? Siz Allah'a sığının diyor. Ondan yardım isteyin. Resulullah Efendimiz diyor Bedir'de, Uhud'da Allah'tan yardım istemişti. Allah'tan yardım isteyin ve düşmana saldırın diyor. Hakikaten saldırıyorlar. Çok az sayıdaki Müslüman, çok kalabalık düşmanı yenerek pek çok ganimetler ve toprak alıyor. Kudüs, Azerbaycan, Ermenistan, Horasan, İskenderiye onun zamanında fethedildi. Devam etmiş demek ki, daha da fazla. Basra, Kufe, Musul gibi büyük şehirleri kurdu. Sıfırdan şehir kurmuş. Eşsiz adalet anlayışıyla dünya tarihinde benzeri görülmeyen adalet örnekleri verdi. Yardıma muhtaç olan herkese maaş bağladı. Devlet idaresinde önemli yenilikler yaptı. İdari, adli, mali ve askeri teşkilat kurdu. İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ve İslami ilimlerin daha geniş muhitlere yayılması için faaliyet gösterdi. İslamiyet'i uzun yıllar boyu bizzat Resulullah Efendimiz'den öğrenmesi sebebiyle İslam hukukunun birçok meselesinde şahsi görüşleri vardır, içtihatları. Yani idarecilerimizin ve diğer Müslümanların da hakikaten Hazreti Ömer'in hayatını okumaya çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer dehşet bir insan. Hazreti Ömer'in hayatını, bakış açısını okumak ve ondan çok dersler almak gerekir. Hazreti Ömer sert tabiatına rağmen pek mütevazi bir insandı. Yamalı gömlek giyer, dul kadınların evine sırtına su taşır. Çıplak döşemede yatıp uyur. Develeri kendi eliyle kaşarlayıp temizlerdi. Halifelik sırasında, yani halifeyken böyle yapıyor. Normalde zaten bu işleri yapmak normaldir. Halifeliği süresince geceleri sokak sokak dolaşır, herkesin şikayetini dinler, halkın dertlerini çözüm getirirdi. Çok güzel konuşur, hikmetli sözler söylerdi. Mert ve doğru sözlü olanları sever, kendini tenkit etseler bile onlara gücenmezdi. Halka hitap ettiği bir gün yanlış işler yaparsa kendisine nasıl davranacaklarını sormuştu. Cemaatten biri hemen ayağa kalkarak, yani diyor ki korkuyor. Halifeyiz diyor, bir yük, sorumluluk aldık ama yanlış yaparsak ne olacak halimiz diye korku ve endişe içerisinde soruyor. Ben bir yanlış yaparsam ne yaparsın? Diyor ki sahabi, birisi kalkıyor, seni kılıçlarımızla doğrulturuz. Yanlış yaparsan diyor kılıçlarımızla doğrulturuz. Hazreti Ömer adamın cesaretini denemek için benim hakkımda böyle konuşmaya nasıl cüret ediyorsun diye sordu. O adamın gözünü kırpmadan evet bu sözleri senin hakkında söylüyorum demesine pek sevindi. Samimi, gerçekten bir dost buldum diyor yani. Çünkü o kurtarıcı, yanlış yapmasını önlüyor. Ama yanlışına eyvallah diyenler, çok güzel yaptığını diyenler, o düşman yani, insanı helake sürüklüyor. Ve diyor ki Allah'a şükürler olsun ki yanlış yola sapacak olursam halkımın içinde beni kılıçla doğrultacak kimseler var dedi. Hazreti Ömer hicretin 24. senesinde Zerdüşt bir köle tarafından, İranlı bir köle tarafından şehit edildi ve Resulullah Efendimizin ayakları dibine defnedildi. Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. İlk hadisi innemel amelü bin niyat, ameller niyetlere göredir hadisini Hazreti Ömer naklediyor bize. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Hadisi insanın kazanacağı sevap ve günahları ile yakından ilgili ve son derece önemlidir. Hadis alimleri bu hadisle İslam'ın üçte birini anlamanın mümkün olduğunu söylemişlerdir. İnnemel amel bin niyat hadis diyor İslam'ın üçte birini teşkil eder. İmam Şafii bu hadisin 70 ayrı konuyla ilgisi bulunduğunu, bu sebeple de onun din ilminin yarısı saymak gerektiğini belirtmiştir. Bu hadis diyor dini ilimlerin yarısıdır diyebiliriz diyor. İmam Buhari ise kitap yazanlara bir nasihatte bulunarak eserlerine bu hadisle başlamalarını tavsiye etmiştir. Bu hadisle başlayın, her şeyi niyetle, yazdığınız kitapta niyetiniz sağlam olsun, yaptığınız işlerde niyetiniz sağlam olsun diye niyeti hatırlatarak işe başlıyor. Şimdi niyetin ne olduğuna bakalım. Niyet bir işi Allah rızası için yapmayı kalben geçirmektir. Kalpten geçirmek. Kalpten bir düşünün, şöyle bir şey yapayım diye. Bunu niyet diyoruz. İş ya kalple ya dille veya dile diğer organlarla yapılır. Kalbimizle yaptığımız işler niyet ve düşüncelerimizdir. Dilimizle yaptıklarımız konuştuklarımızdır. Organlarımızla yaptığımız işler de fiil ve davranışlarımızdır. Sözler ve davranışlar çoğu zaman niyete bağlı olduğu için iyi niyet bazen başlı başına bir ibadet olur. Sadece iyi niyetle insan ibadet sevabı kazanabilir. Ameller yani yapılan işler niyete göre değer kazanır sözü çoğu zaman uzuvlarımızla yaptığımız işleri kapsar. Yoldaki bir taşı insanlara zarar vermesin düşüncesiyle ve sevap kazanmak ümidiyle kaldırıp atmak bir ibadet sayılır. Birinin malını meşru olmayan yollardan elde etmeye karar vermişken Allah korkusuyla bu düşünceden vazgeçmek de aynı şekilde sevap kazanmaya vesile olur. Bir insandan haksız yere bir para almaya çalışıyorsun. Yani yaptığın işin karşılığından fazlasını almaya çalışıyorsun. Sonra diyorsun ya Allah'tan korkayım ben bu diyorsun. Doğru değil. Vazgeçtim bu niyetle bile sevap kazanırsın. Kalpten geçen düşünceler iyi niyete dayandığı zaman Allah katında değer kazanır. Bu esnada kalbin uyanık ve şuurlu olması gerekir. Dil bir şeye niyet ederken kalp bu düşünceye katılmazsa niyet kabul olmaz. Dil bir şey söylüyor ama kalpte o yok. Daha sonra bir hadis-i şerif gelecek. Onda görüleceği üzere Allah Teala bizim şeklimize, kalbimize değil kalplerimize bakar, niyetlerimize değer verir. Abdullah bin Ömer'in alim ve zahit oğlu Medine'nin 7 fakihinden biri olan Salim, Halife Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta şöyle demiş. Hazreti Ömer'in torunu. Şunu iyi bil ki Allah Teala'nın kuluna yardımı kulun niyeti kadardır. Allah'ın kula yardımı kulun niyeti kadardır. Kimin niyeti tam olursa Allah'ın ona yardımı da tam olur. Niyeti ne kadar azalırsa Allah'ın yardımı da o kadar azalır. Çok önemli bir husus demek ki kalbimizdeki niyetimizi sağlam tutmak, ihlas tutmak gerekir. Herkesin yaptığı işin karşılığını niyetine göre alması şu gerçeği vurguluyor. Yapılan bir ibadet ve herkesin takdirini kazanan bir hizmet görünüş bakımından kusursuz olabilir. Ancak o ibadet ve güzel hizmetin samimi bir niyetle ve sadece Allah rızasını kazanmak maksadıyla yapılması şarttır. İnsanların takdir ve teveccühünü kazanmak veya hem Allah rızasını hem de insanların takdirini kazanmak düşüncesi yapılan ibadet ve hizmetlerin Allah katına hiçbir kıymeti yoktur. İnsanları karıştırma bu işe. Yapılan işleri Allah katında değerli kılan bizim ihlas ve samimiyetimiz yani o işleri sadece Allah rızası için yapmış olmamızdır. Mesela insanlar beni görsün ve takdir etsin diye namaz kılmak, zekat vermek şirk derecesinde büyük bir günahtır. Fakat gösterişi aklından geçirmeyen bir müminin başkalarını o ibadet yapmaya teşvik etmek niyetiyle herkesin göreceği bir yerde namaz kılıp zekat vermesi faziletli bir davranıştır. Yani insanlar takdir etsin diye değil de insanlar görsünler, hatırlarına gelsin, teşvik olsun, onunla da yapsın bu işi diye yapıyorsa bu faziletli bir davranış oluyor. Böyle bir mümin hem görevini yapmış hem de iyi niyetinden dolayı ayrıca sevap kazanmış olur. İyi niyete dayanmayan, sadece gösteriş için yapılan ibadetlerin ve güzel davranışların Allah katında hiçbir değeri bulunmadığını Peygamber Efendimiz ibretli bir misalle ortaya koymuştur. Bu hadis-i şerife göre kıyamet gününde ilk defa bir şehit hakkında hüküm verilecek. Allah Teala ona ne yaptığını sorduğunda şehide, gel bakalım şehit diyor, sen Allah için ne yaptın? Senin uğrunda çarpıştım, şehit edildim diyecek. O diyor ki ya Rabbi senin uğruna savaştım, şehit oldum, bak geldim kanlarımla huzuruna. Fakat Cenab-ı Hak yalan söyledin. Sana cesur adam desinler diye çarpıştın. Niyeti, ihlası yokmuş demek ki. Niyeti bozukmuş. O zaman Cenab-ı Hak onu reddediyor ve adam yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacaktır. Aynı şekilde ilim ehli. Sen için ilim öğrendim. Cenab-ı Hak diyecek ki yalan söylüyorsun. Ne alim adam desinler diye öğrendin. Cehenneme. Zengin infak etmiş, dağıtmış. Ne yaptın? Sen için malımı harcadım. Hayır diyor, benim için değil. Ne cömert adam desinler diye yaptın ve adam cehenneme. Niyet bu açıdan çok önemli. Bu niyet hadisinden şöyle bir sonuç da çıkarmak mümkün diyor. Aslında ibadet olmayan bazı işler iyi niyetle yapıldığı takdirde ibadete dönüşebilir. Mesela yemek yiyen kimse bu gıdalardan elde edeceği kuvvetle ibadet edeceğini düşünürse, yemek yerken bile sevap kazanmış olur. Normal ticaretini yapan kimse işini en iyi şekilde yaparak insanlara hizmet etmeyi, onları aldatmamayı düşünürse hem para hem de sevap kazanır. Ticaret yapıp diyor ki insanlara ihtiyaçlarını göreyim. İnsanlara böyle emin, güvenilir bir ticaret imkanı sağlayayım derse diyor hem ticaret yapar hem sevap kazanır. Hadis-i şerifimizde kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır buyuruluyor. Hicret bir şeyi terk etmek demektir. Allah Teala'nın yasak ettiği şeyleri terk edip yapmamak da genel manada hicret sayılmaktadır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz muhacir Allah'ın yasakladığı şeyleri bırakan kimsedir buyurmuştur. Mekke'de İslam'ı yaşama imkanı olmayınca Efendimiz Medine'ye hicret edelim, orada devletimizi kuralım, orada güçlenip İslam'ı dünyaya yayalım diye bütün Müslümanlara hicreti farz kılıyor. Dolayısıyla hicret o zaman çok önem arz ediyor. Bugün de ihtiyaç olabilir hicrete. İslam'ı yaşayamadığı yerden insan hicret eder. Cenab-ı Hak tabii böyle zor durumda bırakmasın, hicrete mecbur bırakmasın, ancak zordur ama faziletli bir ibadettir. Hadiste sözü edilen hicretten maksat kafirlerin elinde bulunan vatanı bırakıp İslam yoluna göçmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı Mekke'den Medine'ye bu maksatla hicret etmişlerdir. Resul-i Ekrem Efendimiz söylemek istediği şudur Efendimizin. Bir adam hicret ederken dünyevi bir çıkar düşünmemiş, sadece Allah'ın rızasını kazanmayı ve Resulullah'ı hoşnut etmeyi hedef almışsa hicreti makbul olmuştur. Burada hicret örnek tabii ki. Bütün amellerde bu böyle. Allah ve Resulüne hicret etme sevabını elde etmiştir. Kim de hicret ediyor görünse bile aslında bir dünyalık elde etme veya bir kadınla evlenme arzusuyla yola çıkmışsa onun hicreti makbul sayılmaz ve hiçbir sevap kazanamaz. Bu gerçeği Allah Teala şöyle haber verir. Şura suresi 20. ayet-i kerime. Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını çoğaltırız. Dünya kazancını isteyene de dünyalık veririz ama onun ahirette bir nasibi olmaz. Bu hadis-i şerifin söylenmesine şöyle bir olayın sebep olduğu anlatılır. Sebebi vurudul hadis. Esbab-ı vurudul hadis diyoruz ya, bir hadisin söylenmesi sebebi nedir? Sahabilerden biri Ümmü Kays adlı bir hanımla evlenmek ister. Fakat o günlerde Ümmü Kays Medine'ye hicret etmeyi düşünmektedir. Kendisiyle evlenmek isteyen sahabiye niyeti ciddi ise Medine'ye hicret etmeyi ve orada evlenmeyi teklif eder. Mekke'deki kurulu düzenini terk etmeyi henüz düşünmeyen o sahabi Ümmü Kays'la evlenmek arzusuyla Medine'ye hicret etmek zorunda kalır. Normalde hicret etmek istemiyor ama evlenmek için hicret ediyor. Bu durumu bilen sahabiler Ümmü Kays'ın muhaciri anlamında muhaciru Ümmü Kays diye takıldıkları o zatın hicret sevabı kazanıp kazanmadığını tartışmaya başlarlar. Ümmü Kays'ın muhaciri. İşte o zaman Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifle meseleye açıklık getirerek herkesin niyetine göre sevap kazanacağını belirtir. Demek ki kıymetli dinleyenler, yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işlere iyi niyetle başlamak gerekir. İyi niyet, niyetimiz devamlı halis olmalı, kalbimiz temiz olmalı. Niyetin kalben yapılması önemli olduğu için bunu ayrıca dille söylemek şart değildir. Niyet kalple ilgili bir şeydir. Yani kalple insan niyet eder, dille söylese de olur, söylemese de olur. Allah rızası gözetilmeden yapılan işlerden sevap kazanılamaz. Yani ibadet bile olsa, Allah rızası için yapılmıyorsa sevap kazanamaz. İnsan göründüğü gibi olmalı, dünyayı bir çıkar için dini kullanmamalıdır. İhlas, niyet sağlamlığı demektir. İhlas, niyetin sağlam olması, sırf Allah için olması demektir. Cenab-ı Hak ihlaslı eylesin, niyetlerimizi halis eylesin. Kıymetli dinleyenler, her işimizde bu hadis-i şerifi düşünmek durumundayız. Ameller, yaptığımız işler, söylediğimiz sözler niyetlerimize göre değer kazanır. Niyet insan için, mümin için çok önemlidir. Bugün programımızı burada sona erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.